Hüdayi Coğrafyasından hazırlayan ve sunan Doktor Alican Tatlı. Hüdayi Coğrafyasından başlıyor.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Hüdayi Coğrafyası'nda programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bendeniz Selahattin Koca Aslan ve Doktor Alican Tatlı Bey ile beraber Hüdayi Coğrafyası'nın o bereketli ikliminde sizlerle beraber bir yolculuğa çıkacağız. İlk programımızda da ifade etmiştik, bu coğrafya gerçekten mümbit bir coğrafya, bereketli bir coğrafya, zengin bir coğrafya ve geride bıraktığımız programlarda özellikle Hüdayi coğrafyasının temel hususiyetlerinden bahsetmiştik. Bu coğrafyayı böylesine zengin ve güzel hale getiren Hüdayi gönüldaşının, Hüdayi insanının, yani hizmet insanının, gönül insanının hususiyetlerinden ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik. Şimdi Alican Hocam, siz tabii sık sık yurt dışında Hüdayi dostlarıyla, Hüdayi gönüldaşlarıyla buluşuyorsunuz, bir araya geliyorsunuz. Belki şu sorunun da cevabını sizden alsak nasıl olur? Eğitim alanında bir defa Türkiye'den çok ciddi beklentiler olduğunu biliyoruz. Peki nelerdir bu beklentiler? Eğitim alanında dünyanın dört bir tarafındaki Hüdayi dostları bizden neler bekliyorlar? Bu konuda neler söylemek istersiniz eğitim özelinde?
Teşekkür ediyorum. Tabii sadece eğitim alanında beklentilerle ilgili de bir takım paylaşımlarda bulunuruz inşallah. Ama izin verirseniz biraz bu meseleye biraz genel bakalım önce. Oradan biraz daha özele doğru inmeye gayret edelim. Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi 1923.
Evet.
Bu tarih itibariyle genç bir ülke olsak da dünyanın bizden beklentilerine baktığımızda onlar bizi geçmişimizde bir bütün olarak gördüklerini ve değerlendirdiklerini anlıyoruz. Yani bizim geçmişimizle birlikte bir bütün halinde ele alıyorlar. Öyle değerlendiriyorlar. Sadece işte 70 yıllık, 80 yıllık bir cumhuriyet tarihimizden ibaret olarak görmediklerini müşahede ediyoruz. Bu çok önemli bir tespit. Hatta bu konuda özellikle gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerlerde yaşlı olan, yaşları 90'ı bulan çınarlar dediğimiz, bazen Kafkaslar'da, bazen Orta Asya'da, onların Türkiye'ye bakışı, Osmanlı'ya bakışı, böyle geriye doğru tarihimizi bir bütün olarak ele aldıklarını görüyoruz. Hatta son zamanlarda biz Afrika özelinde, Afrika'ya biraz yoğunlaştık. Afrika'daki karşılaştığımız, özellikle Türkiye'yi tanıyan, Osmanlı'yı tanıyan, entelektüel birikimi olan Müslümanların da değerlendirmelerinin geriye dönük olduğunu görüyoruz. Yani kısa süreli bir tarih değil, geçmişe uzanan, derinliği olan bir beklentiyi dile getirdiklerine şahit oluyuruz. Bu itibarla biz genç bir ülke olsak da dünyanın bizden beklentilerinin çok daha böyle geriye doğru uzandığını söyleyebiliriz. Genel olarak Selahattin Bey, bizi tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan, yoksulun, ezilenin yanında olmayı kendine şiar edinmiş bir imparatorluğun varisleri olarak, evet, görüyorlar. Bu bakış açısı bizden beklentilerine de yansımış oluyor. Dolayısıyla bunun altını çizmek gerekiyor. Gittiğimiz birçok ülkede, yerde atalarımızın yaptıkları bizlere hatırlatılıyor. Bizim de en az onlar kadar üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmemiz gerektiği vurgulanıyor. Geçmişimizin bu anlamda Elhamdülillah bir kerim bir milletin, cömert bir milletin varisleri olduğumuzu onlar bize tekrar hatırlatıyorlar. Mesela bir Gana ziyaretimizde biliyorsunuz Orta Afrika ülkesi Atlas Okyanusu'nun kenarında Gana'ya ziyaret ettiğimizde biz orada devlet bakanı Müslüman olan Raşit Palpo isminde bir devlet bakanı hasbihal ederken bize çok enteresan bu konuda bir beklentisini ifade etti. Aslında bizim geçmişimizi, tarihimizi değerlendirmiş oldu. Raşit Bey şöyle dedi bize: sizin atalarınızın elinden birçok İslam ülkesi ya da Müslüman müstefid oldu. Biz Osmanlı döneminde yaşasaydık bize de yardımları dokunurdu diye düşünüyorum. Bugün sizleri karşımda görünce bizim istifade edeceğimiz zamanın şimdi geldiğini anladım. İnşallah sizler de atalarınızdan geri kalmazsınız diyerek bizden beklentilerini ifade ediyordu. Şimdi tam yeri gelmişken Gana ile ilgili olarak burada bu genellemeyi yine devam ederiz ama tam Gana ile ilgili olarak yaşadığım bir hatırayı da burada sizinle paylaşmayı uygun görüyorum. Tahmin ediyorum ikinci sefer gidişimizdi bundan 4 yıl önce. Özellikle eğitim müesseseleri itibariyle Müslümanların zayıf olduğunu ifade ettiler kendileri. Ve bize bu konuda yardımcı olunmasını hasreten talep ettiler. Biz de dedik ki yani bu konuda özellikle bir gösterebileceğiniz yer var mı? Boş bina var mı? Bunları bir bakalım, ziyaret edelim. Daha sonra değerlendirelim. Bir imkan çıkarsa olması gereken, yapılması gereken bir hizmet alanı olarak eğitimde bir başlangıç yapılabilir. Proje kapsamında sizlerle birlikte hizmet yürütebiliriz dedik. Onlar hemen bir sonraki günde kendi aralarında tabii görüşmüşler. Nereler olabilir, nereleri gösterebiliriz diye Türkiye'den gelen bu heyeti. Bizleri aldılar. Şehrin Akra'nın, başkent Akra'nın yaklaşık bir 40 kilometre, 35-40 kilometre dışında Atlas Okyanusu'nun kenarında böyle 100 dönümlük bir yere götürdüler. Yani o kadar harika bir yer ki palmiye ağaçlarının olduğu yer, kumsal böyle nefis bir yer. Oranın hemen üst tarafında yaklaşık bir 100 dönümlük araziyi bize gösterdiler ve dediler ki bu arazi tamamen size tahsis edilmiş durumda, gelin istediğinizi burada yapın dediler. Asıl benim gelmek istediğim nokta şu, orada biz bir cuma günüydü hatırlıyorum. Cuma namazını da oradaki o Müslüman halkın köyünde bize bu yeri hediye edecek olan, yeri verecek olan, hibe edecek olan Müslümanların bulunduğu köyde kıldık cuma namazını. Tabii kıldığımız cami gerçekten sadece dört duvarı var desem mübalağa olmaz. Toz toprak içerisinde kumlar var. Böyle işte üzerine hasırların üzerinde namaz kılınıyor ama toz toprak içerisinde böyle küçük bir mescit. Orada cuma namazını birlikte eda ettik. Siyahi kardeşlerimizle birlikte. Tabii onlar bir beyazın namaz kıldığını görmüş olmaları çok onlar için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü beyazların beyazlardan Müslümanın olabileceğini düşünemiyorlar. Birlikte elhamdülillah saf tuttuk. Namaz kıldık onlarla. Birlikte secde ettik. Tabii misafir olduğumuz için bizi en ön safa hemen imamın arkasına şey yaptılar. İmam namazı kıldırdı. İngilizce hutbeyi okudu. Namaz bittikten sonra mihrapta benim dikkatimi çeken böyle 5-6 tane eski kadim kitaplar dikkatimi çekti. Ve bu kitaplar uzaktan gördüğüm kadarıyla işte 2 metre aramızda mesafe var. Böyle eski, yırtılmış, tozlanmış eski kadim kitaplar. İmama dedim ki bu kitaplara bakabilir miyim? Bana müsaade eder misin? Diye sordum. Dedi ki tabii ki bakabilirsin dedi. Selahattin Bey daha ilk birinci aldığım kitap böyle demirden kalın tel diyelim isterseniz. Kalın telden böyle kancası olan, onunla kapatılan bir kitaptı. O kalın tel demek ki bir 100 yılı aşkın bir süredir. Öyle şey yapmış ki paslanmış, o pasından dolayı böyle dokunduğunuzda hemen kopuverdi, zaten açıldı. İçini açıp baktığımızda böyle yırtık sayfaları var epey. Fakat ilk açtığınız zaman böyle güzel bir nesih hattı, Osmanlı nesih hattı. Hatta Osmanlı ile yazılmış bir Kur'an-ı Kerim olduğunu müşahede ettik. Tabii hattı tanıdık. Hattı tanıyınca biz Hattat'ı tanımak istedik. Hangi dönemde yazıldığını merak ettik. O yüzden de sayfalarını karıştırdık. En son sayfada bu bilgilere ulaşacağımızı bildiğimiz için şayet yırtılmamışsa, duruyorsa o sayfaya bakalım dedik. Ve hakikaten 2. Abdülhamit Han döneminde, şu anda Hattat'ın ismi aklımda değil, Hattı Osmani ile bir nesih hattıyla yazılmış Kur'an-ı Kerim'e şahit olduk.
Kaç yılına aitmiş?
Bu yani yaklaşık 100 küsür yıllık bir Kur'an-ı Kerim. 100 yıllık bir Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla hemen altında bir kitap daha dikkatimizi çekti. Daha küçük, böyle hacmi, boyutları küçük bir kitap. Ona da bir bakalım dedik. O kitap da Delailül Hayrat. Delailül Hayrat. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetin ifadelendirildiği, salavat-ı şerifelerle süslenmiş olan Delailül Hayrat. Yani o da o dönemde oraya demek ki gelmiş. Buradan şunu anlıyoruz biz. Demek ki ecdat, Osmanlı son döneminde de olsa belki öncesinde buralara kadar bir şekilde ulaşmış. Bir şekilde varmış. Şuraya getireceğim. Yani bizden olan beklentiler dolayısıyla tarihin derinliklerine doğru uzanıyor. Geçmişimize doğru uzanıyor Selahattin Bey. O yüzden de biz bu beklentileri şey yaparken bir bütün halinde meseleyi ele almamızda fayda var diye düşünüyorum. Yine Türkiye'de Eczacılık Fakültesini bitiren Kanalı Nasrüddin diye bir kardeşimiz var. Şu anda bir Hüdayi gönüllüsü olarak orada hizmetleri üstlenen, deruhte eden, yürüten bir kardeşimiz. İnşallah bir programı onunla birlikte yapmayı çok arzu ediyorum. Birikimi de çok olan bir kardeşimiz. Türkçesi de çok güzel. Dolayısıyla inşallah ileriki zamanlarda Hüdayi coğrafyası programında ağırlayacağımız konuklarımızdan bir tanesi de o kardeşimiz olacak. Türkiye'de yaklaşık bir 7 yıl filan tahsil hayatını bitiren bu kardeşimiz. Yine ikinci ziyaretimizdi zannediyorum Gana'ya bundan 4 sene önce. Bana dönüşte bir mesaj göndermişti. Bu mesajı hiç unutmuyorum.
Ne demişti?
Hala ezberimde böyle. Çok önemli bir tespitti. Diyor ki Nasrüddin, Osmanlı ecdadımız, bakın şimdi bu cümle çok önemli. Yani derisi siyah olsa da kendisi Atlas Okyanusu'nun kenarında, Orta Afrika'nın bir ülkesinde yaşamış olsa bile bu delikanlı kendisini Osmanlı'ya nispet ediyor. Osmanlı ecdadımız ihya etmek için ölü topraklar arıyorlardı. Sizlerin onların izinden gittiğinizi görmek kurtuluş ümitlerimizi artırıyor demişti. Yani burada beklentilerin hangi boyutta olduğunu bu cümleler çok net bir şekilde, çok açık bir şekilde bize ortaya koyuyor. Bizim nasıl necip bir milletin evlatları olduğumuzu, kerim bir milletin evlatları olduğumuzu sadece kendisini düşünen değil, yüreğinin uzanabildiği, her yere ulaşma gayreti içinde olan bir topluluk olarak görüyorlar biz. Böyle görüyorlar. Böyle görenler var ya da herkes görmüyor olabilir. Ama bunun farkına varanlar, bunu bilenler böyle görüyorlar. Ve bu taleplerini böyle dile getiriyorlar. Yine izin verirseniz ben Nasreddin'in bir başka mesajını sizlere hatırlatayım. Bir başka seferinde de buna benzer bir şey söylüyordu. O da şu: lütfen medeniyet ve hizmet yollarını öğretme konusunda cimrilik göstermeyin.
Medeniyet ve hizmet yollarını gösterme konusunda cimrilik göstermeyin.
Evet, lütfen medeniyet ve hizmet yollarını gösterme konusunda cimrilik göstermeyin. Ektiğiniz tohumların yeşerdiğini görmek kurtuluş ümitlerimizi artırıyor demişti. Şimdi aslında ekilen hiçbir tohum yok. Henüz daha bir şey yok. Çünkü uzun zaman bir arada fasıla olmuş, boşluk olmuş. Bir araya gelişler inkıtaya uğramış. Daha yeni yeni başlıyor. Bu yeni başlangıç bile Afrika'da bir umut kaynağı oluyor. Bir kendileri için bir kurtuluş, bir ümit kaynağı haline dönüşüyor. Beklentileri tabii böyle biraz genellememizde fayda var. Şimdi bir başka örnek vereyim. Biraz son zamanlarda yoğunluğumuz Afrika'ya olunca isterseniz yine bir Afrika'dan
birkaç örnek verelim.
Oralardan verelim. Daha canlı, daha sıcak şeyler. Burkina Faso'da yine bir Hüdayi gönüldaşı olan, bir Hüdayi hizmetkar olan, hizmetler orada yürüten Doktor Üstad Halit var. Daha önce Türkiye'de birkaç defa, 3-5 defa geldi belki. Hatta Altınoluk'ta da onunla bir röportaj yapıldı. Kıymetli dinleyenlerimiz oradan da hatırlayanlar olabilir. Mutlaka hatırlayanlar olacak. Kendisi İslam hukuku doktoru. Suriye'de tahsilini tamamlamış. Akademik çalışmasını yapmış. Elit bir Müslüman. Mesela onun da şöyle bir değerlendirmesini hatırlıyorum. Diyor ki, hiç mübalağa yapmadan sizlere yeminle söylemeliyim ki sizler kerim, cömert bir milletin evlatlarısınız. Türkler gerçekten Allah için seven bir millet. Evet, ortak bir dilimiz yok ama gözler o kadar çok şey anlatıyor ki, diyor. Dolayısıyla yani bizim nasıl bir millet olduğumuzu, onun kodlarında neler olduğunu, ama asıl işte o kodlarda en çok üzerinde durulan belki kerem sahibi olma, cömertlik, infak edebilme, kendinde olanı başkasıyla paylaşabilme gibi bir takım kelimeler, belki anahtar kelimeler oluyor. Dolayısıyla bu tür beklentiler, Selahattin Bey, çok yine bir Mali ziyaretimiz olmuştu. O da Batı Orta Afrika ülkelerinden bir tanesi. Mali'de Diyanet İşleri Başkanı statüsünde diyebileceğimiz zatı ziyaret ettiğimizde, oranın Diyanet İşleri Başkanı'nı, onun söylediği sözler Afrika'nın mesela bizlere nasıl baktığını yine gösteren sözler. Siz bizleri geç buldunuz. Biz de sizleri geç fark ettik, diyor. Yani bu aradaki fasılayı, aradaki inkıtayı, aradaki boşluğu ifade eden biraz da hem hasret hem içinde belki sitem olan cümleler. Siz bizleri geç buldunuz. Biz de sizleri geç fark ettik. Her ne yapacaksanız gelin ve bir an önce yapın. Her ne yapacaksanız gelin ve bir an önce yapın. Bu işte gelin yapının altında eğitim faaliyetleri de özellikle var ki şu anda mesela bu ülkede bir İmam Hatip Lisesi tarzında bir okul Hüdayi Vakfı ile proje kapsamında birlikte yürütülen çalışmalardan bir tanesi. Orada işte kızlar ve erkeklerle ilgili yetimhanelerin olduğunu ifade etmek isterim. İşte bir yandan da eğitim faaliyetlerine böylece temas etmiş oluyoruz. O beklentiler, o taleplerin sonucunda buradaki hamiyetperver Türk halkının, Müslüman Türk halkının oradaki kardeşlerine olan yardımlarını, gayretlerini, paylaşımlarını görüyoruz. Tabii gelin burada ne isterseniz yapın, burası sizlerin vatanı, vatanınıza hoş geldiniz gibi değerlendirmelere sık sık rastlıyoruz. Tabii bu beklentiler bazen bir su kuyusu oluyor. Bazen,
sadece eğitimle sınırlı değil.
Tabii. Yani sadece eğitimle sınırlı değil. İhtiyaç çünkü her alanda olduğu için, özellikle Afrika'yı düşündüğümüz zaman bazen bu bir su kuyusu şeklinde, bazen bir erzak, bazen bir cami yapımı, bazen bir hastane, bazen de okul olabiliyor.
Hocam ben sözün burasında çok özür dilerim, bir virgül koyarak. Mesela şu an sesimize kulak veren kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Ali Can Hocam çok güzel anlattılar. İşte biz de Gana'da ya da Afrika'nın farklı bölgelerinde Hüdayi'nin hizmet götürdüğü yerlerde bir su kuyusu açtırmak istesek ya da oraya bir erzak paketi yollamak istesek ya da oraya işte ihtiyaç olan neyse bir yardımda bulunmak istesek ne yapmamız gerekir diye bir soru sorarlarsa.
Evet.
Bununla alakalı.
Ben hemen çok kısaca cevap vereyim. Bizim tabii Hüdayi Vakfı'nın internet sitesine girilebilir. Özellikle insani yardımla ilgili olan noktalarsa insani yardım birimimiz var. Orayla irtibata geçilebilir. Orada hem telefon numaralarımız var Hüdayi Vakfı'nın, hem bu hizmetleri yürüten. Dolayısıyla yani bizim siteye girildiğinde çok rahat bir şekilde hangi alanda yardım yapılmak isteniyorsa, bu eğitim alanında da olabilir, insani yardımın çeşitli dallarında olabilir, bu bir su kuyusu olabilir, bir cami yapımı olabilir, bir yetim giyindirme olabilir, her türlü sağlık olabilir. Dolayısıyla yani ben direkt sitemize yönlendiriyorum onları.
Bu şekilde hatırlatmış olalım, www.hudayivakfi.org. Hudayivakfi.org sitesinden rahatlıkla tüm bu hizmetlerin ayrıntıları hakkında bilgiler alabilir. Aynı zamanda siz de ne yapmak istiyorsanız ya da bu hizmetleri neresinden tutmak istiyorsanız, katkı sağlamak istiyorsanız teferruatlı bilgileri web sitemizden alabilirsiniz diyelim.
Ben tekrar edeyim isterseniz Selahattin Bey. Yani bu beklentiler, yani dünyanın bizden beklentileri, dedim ya, bazen bir su kuyusu, bazen bir erzak, bazen bir cami, hastane, okul şeklinde olabiliyor. Ama sayılanların hepsine ve her birine en az diğeri kadar muhtaçlar buradaki insanlar. Ama her zaman ve her yerde öne çıkan istek daima okul ve eğitim oluyor. Bu çok önemli.
Öncelik okul ve eğitim oluyor.
Hatta ben burada, izniniz olursa, bir önemli bir hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benzerlerini ben de yaşadım ama orijinal cümleleri bana ait olmadığı için, orijinal cümlelerini kime aitse ondan naklen ifade etmeyi daha uygun buluyorum. Bizim Afrika hizmetlerinde büyük emeği geçen kardeşlerimizden bir tanesi İsmail Günday Bey kardeşimizdir. Bir Afrika seyahati dönüşünde anlatmıştı. Hiç unutmuyorum. Kendisinden dinlemiştim. O şöyle anlatıyordu. Biz diyor Türkiye'den bazı kardeşlerimizle Burkina Faso'ya seyahatimizde en çok ihtiyaç duyulan yerlerden birinde kuyu açmak için bir plan yapmıştık diyor. Ve oradaki sorumlu arkadaşlarla görüştük. Bize ihtiyaç duyulan, kuyu ihtiyacı olan yerleri bize şey yaparsanız o köylerden birine gidip açarız diye böyle bir planlama yaptık diyor. Ve bir köye gittik diyor. Gittiğimiz köyde bir kadın yanında çocuklarıyla böyle bir ilkel bir el arabasıyla bidonları arabanın üzerine koymuş suya gittiğini müşahede ettik diyor. Biz de suyu nereden alacağını merak ettik ve onu takip etmeye başladık diyor. Köyün dışında uzakta küçük bir gölet olduğunu, hatta o içindeki şeyin, suyun, o çamurlu suyun yani ne bir yemek yapılabileceğini onunla, ne elbise yıkanabileceğini, ne içme suyu olabileceğini, yani o nitelikte olmadığını ifade ediyor. Tabii bu suyla bütün ihtiyaçlarını yine de onlar karşılıyorlar. Durumun çok zor olduğunu orada hissettik, fark ettik diyor. Kendilerine yaklaştık. O kadın ve çocukların yanına yaklaştık. Kendimizi tanıttık. Türkiye'den geldiğimizi, ülkelerinde farklı alanlarda hizmetler sunduğumuzu söyledik. Sonra da kendisine bir teklifte bulunduk. Sizin için arzu ederseniz bir su kuyusu açtırabiliriz, erzak yardımı yapabiliriz, size bir cami yapabiliriz, bir de çocuklarınıza eğitim verebiliriz. Siz bunlardan hangisini tercih edersiniz diye sorduk diyor. Tabi olarak öncelikle su kuyusu isteyeceklerini düşündük diyor hepimiz. Çünkü o atmosferi, manzarayı birlikte görüyoruz. O çamurlu suyun içinde o kadar mesafeye gidiyor bu anne yavrularıyla. Onun su kuyusu isteriz diye bize cevap vereceğini zannettik diyor. Ama ilginç olan şu, bize verdikleri cevap karşısında son derece şaşırdık, taaccüp ettik diyor. Kadının söylediği cümle şu, biz açlığa ve susuzluğa zaten alıştık. Siz bu yavrularımız cahil kalmasın, imansız göçmesinler. Bu yüzden onları bir eğitim müessesesi, bir okul, bir medrese inşa ederseniz çok daha mutlu oluruz, daha memnun oluruz diyor. Kadının verdiği cevap bu. Dolayısıyla yani eğitime olan ihtiyacı herhalde en çarpıcı, en canlı bir şekilde anlatacak misallerden bir tanesi diyebiliriz buna Selahattin Bey.
Evet. Harika bir misal gerçekten. Yani sizin her bu anlatmış, paylaşmış olduğunuz hatıralardan gerçekten hepimizin çıkartacağı nice dersler, kıssalardan alacağı nice hisseler var. Hüdayi coğrafyasında devam edecek kısa bir aranın ardından. Değerli dinleyenler, 96.8 Erkam Radyo'da Doktor Alican Tatlı ile Hüdayi Coğrafyası'nda programı devam ediyor. Şimdi efendim programımızın ilk bölümünde özellikle eğitim alanında sizlerden, Türkiye'den, Hüdayi'den beklentilerin neler olduğunu sormuştuk. Bu soruya tabii çok daha sadece eğitimle sınırlı tutmamamız gerektiğini ifade ederek genel anlamda beklentilerin neler olduğu yönünde ayrıntılı bir cevap verdiniz. Aslında tüm bu anlattıklarınızdan anladığımız bir yerde şu, sadece belli bir bölgenin ya da coğrafyanın değil, dünyanın, insanlık ailesinin Hüdayi ruhuna, Hüdayi şefkatine ve merhametine ihtiyacı var. Belki biraz daha açacak olursak bu çerçevede Hüdayi Vakfı olarak, Hüdayi mensupları, Hüdayi gönüldaşları, ne tür hizmetlerle insanlığın kalbine dokunuyor? Nasıl bir açlığı ve susuzluğu gideriyor? Belki buna dair birkaç misal daha paylaşabilirsiniz bizlerle ve dinleyenlerimizle.
Teşekkür ediyorum. Aslında bir önceki bölümdeki beklentileri bir global olarak anlatmaya çalıştık. İki, biraz eğitimle ilgili örnekler, birkaç örnek vermeye çalıştık. Şimdi de buyurduğunuz gibi bu hizmet alanları neler olabilir? Biraz daha müşahhaslaştırarak böyle dinleyenlerimizin gözlerinin önüne müşahhas hale getirelim istiyorum. Her şeyden önce şunu bilmemiz gerekiyor Selahattin Bey. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin nerede olduğunu bilemiyoruz. İşin aslında en önemli noktası bu. Allah'ın rahmeti nerede gizli bilmiyoruz biz bunu. Bazen çok küçücük bir şey de gizlidir. Bazen çok büyük bir şey yaptığımızda belki o rahmeti elde edeceğiz. Bütün mesele Cenab-ı Hakk'ın rahmetini elde edebilme, onu celp edecek işlerin peşinde koşabilme
büyük
meselesi.
Büyük küçük demeden.
Büyük küçük demeden, ayırt etmeden öyle yapmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten o rahmetin, bereketin nerede olduğu, neyin bizi kurtaracağını, neyin kurtuluşumuza vesile olacağını biz bunu bilmiyoruz. Bununla ilgili tabii birçok örnek var. İslam tarihinde yaşanmış binlerce, on binlerce örnekler burada sıralayabiliriz. Mesela belki bazı bir hatıra yeri geldiğinde o konuya da gireriz ama mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde susuzluktan çok perişan olan bir köpeği sulayan günahkar bir kadının bu amelinden dolayı cennete gittiğini ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Küçücük bir şey. Yani İslam aslında bazen ayrıntıda gizli. Yani ayrıntılara dikkat edebilirsek nereden kazanacağımız belli değil. Aslında küçük denilen şeyleri ihmal ettiğimizde de benzer sıkıntılar var. Yine abide zahide bir kadının kedisini evde hapsetmesi meselesi var. O kadın için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme gitti buyuruyor. Yani küçücük bir ayrıntı. Birisi merhametinden, şefkatinden susuz olan o köpeği suluyor, cennete gidiyor. Diğeri ise abide zahide olmasına rağmen bir ihmalle kedisini evde hapsettiği için, açlıktan ölmesine vesile olduğu için cehenneme gidiyor. O yüzden Allah'ın rahmeti nerede biz onu bilmiyoruz. Öyle olunca biz kullar için dünya ahiret kurtuluş vesilemiz olan Allah Teala'nın rahmetini neyin celp edeceğini bilemediğimizden her konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bazen hani şimdi Hüdayi coğrafyasında neler yapılabilirle bağlantı kuracak olursak, bu susuz bir insana içirdiğimiz bir bardak su da olabilir. Fakir bir insana yedirdiğimiz bir lokma da olabilir. İnşasına katkıda bulunduğumuz bir mescit de olabilir. İnsanların secde ederek Allah'a yalvardığı bir mescit de olabilir. Kuraklık çeken bir yerde insanları susuzluktan kurtaracak kuyuların açılmasına vesile olmak da olabilir. Hediye ettiğimiz bir Kur'an-ı Kerim de olabilir. Tercüme ettirerek bir kardeşimizin hidayetine vesile olan bir kitap da olabilir. Geleceğimizin, istikbalimizin inşasını gerçekleştirecek, genç nesilleri yetiştirecek her seviyede eğitim müesseseleri açmak da olabilir. Yani bunların hepsi olabilir. Bu yüzden Hüdayi'nin gönül dostları, Hüdayi gönüldaşları yapacakları maddi ve manevi yardımlarla mesela Afrika'daki ve diğer hizmet bölgelerindeki kardeşleriyle Ramazan'da bir iftar sofrasında buluşabilirler.
Tabii ki. Bir, önümüz kurban.
Tabii önümüz kurban. Oraya da geleceğiz. Bir yetimi himaye edip onun maddi manevi problemlerini çözmeye katkıda bulunarak Allah Resulü ile cennette beraber olmanın saadetini yaşayabilirler. Yaptıracakları camilerde birlikte secde edip Allah'a dua edebilirler. Açacakları kuyulardan akan sularla birçok yüreğin serinlemesine, temizlik medeniyetiyle buluşmasına ve birçok hastalıklardan kurtulmalarına vesile olabilirler. Ramazan veya Ramazan sonrası hediye edecekleri bir erzak paketiyle hiç olmazsa bir ay boyunca en az 5 kişinin karnını doyurma ve bunun hazzını yaşama fırsatını kazanabilirler. İnsanları irşad edecek bir muallim veya bir imamın yetişmesine vesile olup onların davet ve irşatları sonucu hidayete vesile olmalarıyla güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlı bir iş işleme şansını da yakalayabilirler. Şimdi kurban elhamdülillah geliyor, yaklaşıyor. Kurban bayramında ve sonrasında yıl boyunca kestirecekleri kurbanlarla Allah'a kurbiyeti yakınlığı, Allah'a kurbiyetin yakınlığının yollarını arayabilirler. Yani yapacakları maddi desteklerle kitapların tercüme ve basımına katkıda bulunarak bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyecek on binlerce yürek inşa edebilirler. Cenab-ı Hak bizleri bütün bu fırsatları ganimet olarak bilenlerden eylesin diyorum.
Amin, amin. Bu arada bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. Kıymetli dinleyenlerimiz www.hudayivakfi.org hudayivakfi.org sitesi aracılığıyla Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın bu çerçevede yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğu tüm hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiler alabilirler. Gerek kurbanla alakalı olsun, gerek su kuyuları ile ilgili olsun, gerek erzak paketleriyle olsun, nasıl katkı ya da yardım sağlamak istiyorlarsa bu web sitesi aracılığıyla ayrıntılı bilgilere sahip olup irtibata geçebilirler. Şimdi tabii sorduğumuz sorulara Allah razı olsun çok güzel misaller, çok güzel hatıralar eşliğinde cevaplar veriyorsunuz ki bunlar çok daha anlaşılır kılıyor konuyu. Başta muhterem büyüğümüz Osman Efendi Üstadımız olmak üzere sizler ve birçok hüdayi gönüldaşı, tabirinde ise toplumsal kıyametten bir can kurtarma gayretine soyunmuşsunuz ve heybenizde birçok eminim hizmet hatıraları da birikmiştir. Yine uygun görürseniz bu hatıralarınızdan aklınıza gelen, kalbinize düşenleri lütfetmenizi istesek. Neler söylersiniz Erkam Radyo dostlarına, dinleyenlerine?
Estağfurullah. Tabii birçok yaşadığımız hatıralar var. Bu yaklaşık 1992'den bu yana 21 yıllık süreç içerisinde tabii Orta Asya'dan Kafkasya'ya, Balkanlara, Avrupa'ya, Afrika'ya, Güney Amerika'ya birçok yere yapmış olduğumuz seyahatlerde yaşadığımız tabii hatıralarımız var. Bu programda gönlümüze düşen, isterseniz biraz da farklı bir coğrafyadan başlayalım. Rusya tarafından eski Sovyetler Birliği diye bildiğimiz o koca coğrafyada yaşanan bazı hatıralarımız var. Onlardan birini sizlerle paylaşmak isterim. Tabii öncelikle bu coğrafyayla ilgili de biraz kısa bir bilgi vererek o misale oradan geçelim derim. Bir zemin olsun diye. Bilindiği gibi eski Sovyetler Birliği'ne ait topraklarda yaklaşık bir 20 milyon Müslüman yaşamakta. Rakamlar üzerinde farklı şeyler olabilir ama 20-25 milyon Müslüman yaşamakta. Tabii 70 yıl süren bütün baskı ve zulümlere rağmen orada imanını koruma mücadelesi veren buradaki Müslümanlar Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bulundukları yerlerde korudukları imanlarını daha da güçlendirmenin yollarını aramışlar. Bu uğurda büyük bir azim ve gayretle çalışmaya başlamışlar. Özellikle Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra biraz daha bu rahatlığın verdiği şeyle gayretlerini artırmışlar. Camiler, medreseler, ilahiyat fakülteleri, İmam Hatip benzeri okullar açmışlar. Özellikle dini açlığın, manevi açlığın yoğun yaşanmış olması sebebiyle bu alanlarda yoğun gayret sarf etmişler. 70 yıllık milli manevi boşluğun, milli ve manevi boşluğun doldurulması için büyük çabalar sarf etmişler ve buna halen de devam etmekteler, devam ediyorlar. Kendilerine yardım eli uzatılması için kardeş İslam ülkelerine, özellikle Türkiye'ye seslerini ve ızdıraplarını duyurmaya çalışmışlar bu insanlar. Bu süreç içerisinde bazıları istiklaline kavuşarak, bazıları ise Rusya, Çin, Ukrayna ve benzeri ülkelere bağımlı olarak bu mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Hala da devam ediyor bu mücadeleler. Yine bu dönemde artık yavaş yavaş dünyaya açılım başlamış. Diğer ülkelerin yanı sıra hem Türkiye'ye geliş gidişler başlamış hem de Türkiye'den bu coğrafyaya ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bizim de zaten ziyaretlerimiz işte bu açılımlardan sonra gerçekleşti. Elhamdülillah 1992'den bu yana bir hüdayi mensubu ve gönüllüsü olarak biz de bu ülkelerin birçoğuna seyahat etme imkanı bulduk. Son yıllarda da zaman zaman seyahat ettiğim Rusya ve özellikle Rusya'nın başkenti Moskova en çok merak ettiğim yerlerden biriydi. O dönemler için söylüyorum. Orada Tatar kardeşlerimiz, Azeriler, Başkırtlar, İnguşlar, Kazaklar vesaire birçok Müslüman kardeşimiz ve gönül dostumuz var. Hatta işlerinde Rus vatandaşı olup sonradan İslam'ı kabul eden kardeşlerimiz de mevcut. Tabii komünizm ve ateizmin beşiği sayılan bu kasvetli şehir diyeceğim ben Moskova ile ilgili. Bu kasvetli şehirde aslında bizleri mutlu kılan, bize gurbette olduğumuzu hissettirmeyen gönlümüze neşe saçan, muhabbetli bakışlarla gözlerinin içi gülen ve büyük bir tebessümle candan bizleri kucaklayan kardeşlerimizin varlığı aslında bizler için Allah'ın büyük bir lütfu, hediyesi. Moskova'da Tatarların kurduğu bir Tatar Kültür Merkezi var. Orada Müslümanlar bir araya geliyorlar. İşte dinlerini öğreniyorlar. Milli manevi kültürel değerleriyle tanışıyorlar. Dolayısıyla orası böyle sıcak ve fonksiyonel bir yer. Her gittiğimizde, ziyaret ettiğim bu yerde orada birçok gönül dostlarımız, kardeşlerimiz var. Onları ziyaret ediyoruz. İşte bu ziyaretler esnasında bir seferinde biz Moskova'dan Kazan'a, Kazan'dan da Ufa'ya bir seyahatimiz olacaktı.
Evet.
Bu seyahat çok ilginç benim için. Önemli bir hatıra olarak iç dünyamda hep saklarım onu. Sanırım 2009 yılıydı. Ufa'ya yaptığım bu seyahat tabii bana büyük bir manevi lezzet ve heyecan verdi. Ama bir yandan da sorumluluklarımızın ne kadar çok olduğunu hatırlattı Selahattin Bey. Seyahatimiz önce Moskova'dan başladı. Orada iki gün kaldıktan sonra Haydar ağabey diye çok sevdiğim bir başkırt ağabeyimizle birlikte kuzeyde Urallar bölgesinde bulunan Perm şehrine gittik. Oradan Kazan'a, Kazan'dan da karayoluyla Ufa'ya geçmeyi planladık. Ufa kendisinin doğup büyüdüğü yer, oraları çok iyi bilen birisi. Başkırdistan'ın baş şehridir biliyorsunuz. Ufa'ya yakın bir yerde doğup büyüyen Haydar ağabey de memleket olan bu bölgeyi böyle avucunun içi gibi bilen bir ağabeyimiz. Orayı çok iyi tanıyor. Orada akrabaları var, birçok arkadaşları var. Bizleri hem gezdiriyor ve yöreyle ilgili bilgilendiriyor hem de buradaki dostlarıyla tanıştırıyordu. Tabii kendisi yıllardır Moskova'da yaşasa bile memleketiyle hiç irtibatını kesmemiş. Özellikle son yıllarda da maddi manevi ilgisini daha da artırmış Haydar Bey buraya. Haydar abi dindar ve gayreti diniyesi yüksek olan bir kardeşimiz. Entelektüel birikimi son derece yüksek birisi. Kendisi tıp doktoru. Bu yüzden de zaman zaman buraya gelip akrabaları ve arkadaşlarıyla ilgilendiğini, onların problemlerini dinlediğini, özellikle milli manevi ihtiyaçlarının giderilmesi için de onlara kitaplar, dergiler vesaire temin ettiğini, kültürel hazineleri temin ettiğini, bazen seminerler tertip ederek onlara yardımcı olmaya çalıştığını söylüyor. Fakat asıl benim şimdi gelmek istediğim hatıra şu.
Evet.
Kazan'da Ufa arası tam 8 saat karayoluyla Selahattin Bey. Bizi karşılamaya ve götürmeye iki tane başkırt delikanlı gelmişti. Birinin ismi Abdullah, şoför olanın ismi İlşat. Bu iki delikanlı bizi karşılayıp Ufa'ya götürecekler. Hiç unutmuyorum. Böyle direksiyonu sağ tarafta olan eski model bir Toyota marka taksiyle gelmişlerdi. Bu iki delikanlıdan Abdullah 27 yaşında, diğeri ise 25 yaşlarındaydı. Yani ilk tanıştığımızda her ikisinin de bize karşı böyle biraz resmi ve soğuk oldukları hissine kapıldım. Şimdi arabaya oturduk. Aslında bize karşı, Türkiye'ye karşı normalde böyle candan, muhabbetli olmalarını bekliyordum işin doğrusu. Ama baktım yüz hatları böyle gergin. Soğuk, mesafeli. Bunu hissetmemek mümkün değil. Tabii sebebini biraz zaman ilerledikçe daha rahat anlama imkanı oldu. Daha önce ifade ettiğim gibi bu coğrafyalarda kardeşlerimiz bir asra yakın imanlarını koruma mücadelesi vermişler. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla da dinlerini muhtelif ülkelerden gelen kimselerden öğrenmeye çalışmışlar. Kim geldiyse işte Arap dünyasından, Türk dünyasından kimi bulmuşsa ondan bir şeyler öğrenme çabası içerisine girmişler. Bu iki kardeşimiz İlşat'la Abdullah da akaid bilgilerini, yani iman esaslarıyla ilgili bilgiler, ibadet, ahlak vesaire konularda dini bilgilerini kendilerinin Selefi olduğunu söyleyen bazı Arap Müslümanlardan öğrendiklerini ifade ettiler. Onu tespit ettik orada. Dinlerine bağlılıkta çok samimi olduklarını müşahede ettiğim bu gençler tam 8 saatlik yolculukta akıllarına takılan birçok soruyu soruyorlardı. Hatta Haydar abi onlara şunu söylemiş: ya bana birçok soru soruyorsunuz. Özellikle İslamiyet'le ilgili sorduğunuz sorular benim biraz da ihtisas sahamı olmadığı için size ben yeterince cevap veremiyorum. Türkiye'den gelecek olan misafirimiz İslami ilimlerde akademik çalışması olan bir kardeşimiz. Dolayısıyla ona istediğiniz soruyu sorarsınız diye onlara böyle bir açık çek vermiş. Dolayısıyla onlar da biraz o resmi soğuk hava içerisinde biz akıllarına gelen her türlü soruyu sormaya başladılar. Ama hiç unutmuyorum, ilk sordukları soru sıfatullah'la ilgili, Allah'ın sıfatlarıyla ilgili sorular veya işte ilk ayet hatırlıyorum. Er-Rahman alel arşisteva ayetini nasıl anlıyorsunuz diye bana böyle bir soru geldi. Yani buradan kastettikleri şey şu: çok dinleyenlerimi sıkmak istemiyorum. Belki akademik bir, ilmi bir konu olduğu için sıkabilir. Çok kısa söylemem gerekiyor. Yani Allah arşa istiva etti ayetini nasıl anlıyorsunuz? Yani Allah'ın arşa istivasını tevil edecek misiniz, etmeyecek misiniz diye bunu merak ediyorlar. Eğer ben tevil edersem hemen küfürle yaftalanacağım, bunu biliyorum. Onların genelde temayülünü bildiğimiz için biz de önce tevil edilmeden mahiyetini en iyisini Cenab-ı Hakk'ın bileceğini söyleyerek tevil edilmemenin en doğru olduğunu, selef alimlerinin böyle düşündüğünü, ama daha sonraki dönemde müteahhirun dediğimiz daha sonraki dönemlerde ise bu veya benzeri ayetlerin yine Kur'an ayetlerine uygun olarak, sahih sünnete uygun olarak Arap dili lügatına, oradaki muhtemel manalardan birine uygun olarak Allah'ın sıfatlarına halel getirmeyecek şekilde tevil edilmesinin de uygun olduğunu, aksi halde Kur'an'ın anlaşılamayacağını hiçbir şekilde ifade etmeye gayret ettik. Bununla ilgili neyse birkaç örnek verdim kendilerine. Mesela şunu söylemiştim hatırladığım kadarıyla. Onların niyeti de şu: Allah, işte Allah'a bir mekan, bir zaman isnat edilirse bu bizim imanımıza zarar getirir diye bu hassasiyetten, evet, böyle yapıyorlar. Son derece mantıklı. Ben de dedim ki bakın şimdi o zaman ve huve ma'akum eyne ma kuntum ayetini o zaman hiç tevil etmeden veya tercüme hiç etmeden siz nerede olursanız Allah sizin mahiyetinizdedir demek yeterli değil. Allah sizinle beraberdir. Buradan kasıt Allah'ın bizimle beraber olması, ilmiyle beraber olmasıdır. Alim sıfatıyla beraber olmasıdır. Basirdir, bizi görür. Yine diğer onun sıfatlarıyla tevil ederiz. Eğer bunu hiç tevil etmeden veya hiç tercüme etmeden söylersek asıl o zaman o müşebbiheye ve mücessimenin durumuna düşeriz. Yani ben burada bir mekan işgal ediyorum. Ben buradayım. Siz nerede olursanız Allah sizinle beraberdir diyoruz ya.
Evet.
Ben buradayım. Bir mekan işgal ediyorum. O zaman Allah da buradaysa Allah da bir mekan işgal etmiş olur. Dolayısıyla mekan işgal etmemesi için onu tevil etmeye ihtiyaç var. İlmiyle buradadır. Kudretiyle buradadır gibi. Bu onun sıfatlarına uygun bir şekilde tevil etmek lazım, evet, dedik. Ve benzer sorular böyle uzadı gitti Selahattin Bey. Sonra zaman biraz ilerledikten sonra baktım ki elhamdülillah o yüz hatlarındaki gerginlik bu kardeşlerimizde, gergin hatlar yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Samimi davranışlar, neşe, heyecan ve ilgi biraz daha artmıştı. Tabii nasıl oldu, onlara neler anlatıldı bilemiyorum ama bizler hakkında, yani Türkiye hakkında İslam adına pek de olumlu bir kanaate sahip olmadıklarını söyleyebilirim buradan. Tabii o verilen cevaplar karşılıklı samimi anlayış içerisinde elhamdülillah bu şey epey izahlı olduğunu gördüm. Anladığım kadarıyla tabii Türklerin İslam'dan habersiz oldukları, Kur'an ve sünnetten uzak, yanlış ve hurafelere dayalı bir din yaşadıkları, İslam'ı bilmedikleri gibi kanaate sahip olmuşlar bunlar. Belki de onlara böyle propaganda yapılmış, böyle bilgilendirilmiş diyebiliriz. Onlar da bu sebeple zihinlerine takılan bütün sualleri soruyorlardı. Demek ki elhamdülillah o verilen izahlar onların hayli dikkatini çekmiş olmalı ki onlar dediğim gibi yavaş yavaş o yüz hatları, elhamdülillah gergit olan hatlar yumuşamaya başladı. Daha böyle sıcak candan bir hasbihal devam etti. Sonrasında tabii asıl ilginç olan bir şey, biz konuyu açarken tabii İslam medeniyetinden bahsetmeye başladık. Asr-ı Saadet'ten örnekler, İslam tarihinden örnekler. Özellikle Osmanlı'nın, ecdadın vakıf faziletler medeniyeti diyebileceğimiz vakıf medeniyetiyle ilgili örnekleri herhalde sunduk orada. İlgi, dikkat oldukça artmıştı. Hatta bir ara biraz önce zikrettiğim, hani Allah'ın rahmeti nerededir bilinmez konusunu işlerken iki hadis-i şerif zikretmiştim biraz önce. Bir kediyi hapseden kadının, abide zahide bir kadının cehenneme gitmesi, bir de günahkar bir kadının köpeği sulaması sebebiyle cennete gitme hadis-i şerifini anlatmıştım. Çok ilginçtir. Tam böyle transit yolda gidiyoruz. Sonra bir şehrin içine doğru, yine de biraz içine yaklaştığımız diyebileceğimiz bir yerden geçerken öyle bir yuvarlak dediğimiz yerden tam döneceğiz. Şeye doğru, Ufa tarafına doğru geçeceğiz. Dört yandan hemen hemen de girişin olduğu, çok yoğun trafiğin olduğu bir yer. Orada tam Selahattin Bey, ilginçtir, arabamızın önüne küçük bir kedi yavrusu.
Evet.
Önümüzdeki Abdullah, kendisi milli güreşçi, dünya şampiyonluğu olan, Rusya'yı temsilen milli güreşçi. Hemen İlşad'a arabayı durdur diye böyle bir refleks gösterdi. O da durdu, durur durmaz böyle bir çeviklikle arabadan dışarıya çıktı. O kedi yavrusunu aldı, içeriye getirdi arabanın içinde, kucağında aldı, onu sevdi. Sonra da döndü, dedi ki, bütün bu sohbetlerin sonucunda dedi, bu dedi kedi bizim için bir sanki dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi gibi dedi, bizim önümüze geldi dedi. Şimdi dedi buna dedi nasıl davranacağız dedi. Bunun için dedi önümüze çıktı dedi. Bu dedi kedi yavrusu burada olsaydı dedi kim bilir bir arabanın altında ezilebilir dedi. Bunu alalım. Güzelce dedi şehrin böyle biraz şeyinde, bir mahallenin kenarında uygun bir yerde, sakin bir yerde dedi, onu orada bırakalım dedi. Onun tabii o andaki gayreti diniyesi, o atmosferdeki sohbetlerin, muhabbetlerin tesiri olsa gerek ki aldı ve o kedi yavrusunu biraz ilerideki bir mahalle kenarına koymuş olduk.
Evet, muhterem hocamızın Faziletler Medeniyeti bir kitabının Merhamet başlıklı bölümünde Faziletler Tabloları kısmında işte Bezmalem Valide Sultan'ın da böyle bir kedi yavrusuna olan şefkat ve merhametinin güzel bir misali vardır. Belki onu da bu vesileyle hatırlamış, dinleyenlerimize de hatırlatmış olalım. Yavaş yavaş sonuna geldik programımızın.
Toparlayayım o zaman izninizle. Efendim. Yani onların tabii dikkatini çeken en önemli konulardan bir tanesi de Osmanlı'da kurulan 26 bin çeşit vakıftan verdiğimiz örneklerdi. Tabii bunlar hiç duymamışlar onlar. İşte göçmen kuşların istirahat ve yemlerini temin eden, yetim ve imkanı olmayan kızların çeyizlerini hazırlayıp evlendiren, hizmetçilerin kırdığı tabakların tazmini için kurulan vakıflar ve benzeri örnekler, onların bize ve Türkiye'ye bakışlarının değişmesinde önemli rol oynamıştı. Zaman ilerledikçe muhabbet de epey artmıştı. Hatta bazen taaccüplerini gizleyemediklerini, hatta yüz hatlarından, tavırlarından kendi kendileriyle hesaplaştıklarını hissettiğimiz anlar da oldu. Nitekim bir ara öndeki Abdullah kafasını torpido gözüne böyle koymuş bir müddet. Elini kafasının arasına alıp böyle hem bizi dinliyordu hem de derin derin düşüncelere dalmıştı. Kendisine hasta mısın, başın mı ağrıyor diye sorduğumda çok ilginç bir cevap verdi. Dedi ki hayır dedi. Ve hayretini gizleme ihtiyacı hissetmeden, ben bugüne kadar niye hadiseler hep bir at gözlüğüyle baktım, neden olayları bu kadar dar kalıplar içerisinde analiz ettim diye kendi kendime kızıyor ve hayıflanıyorum dedi. Çünkü sizin sorularımıza verdiğiniz cevaplar, anlattığınız şeyler hem Kur'an ve sünnete dayalı hem de insanlığın bugün her şeyden çok muhtaç olduğu şeyler diye gönlündeki şeyleri ifade etmeye çalıştım. Nitekim bu delikanlıya daha sonra istersen dedim kısa bir zaman sonra medeniyetin yaşandığı İstanbul'a gelerek bu bahsettiğimiz vakıf örneklerini, şeyleri yerinde gelirsiniz, görürsünüz inşallah demiştim. Ve nitekim bu kardeşimiz de daha sonra İstanbul'a geldi. İkisi de geldi, ziyaret ettiler. Burada bazı o bahsettiğimiz konuları yerinde müşahede etme imkanı bulmuşlardı.
Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok canlı misaller oldu. Tüm bu hizmetleri çok daha böyle gözümüzün önünde müşahhaslaştıran, ete kemiğe büründüren, hakikaten etkileyici hatıralar. İnşallah Hüdayi Coğrafyası'nda programında eminim daha böyle nice hatıralar paylaşacaksınız bizlerle, kıymetli dinleyenlerimizle, birbirinden değerli misafirlerinizle birlikte. Efendim Doktor Alican Tatlı ile beraber bir Hüdayi Coğrafyası'nda programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Tekrar kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler, paylaştığınız hatıralar için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde yine 96.8 Erkam Radyo'da yeni bir Hüdayi Coğrafyası'nda programında birlikte olmak dileği ve duasıyla. Allah emanet olun. Hoşça kalın efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Alican Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası'ndan programını dinlediniz.